Ayrım 22. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele 1915-1916 cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Sayfa 299. 31. Türk-Kürt işgali sırasında Urmiye. Bir misyonerin Miss Mary Schoffeller tarafından yayına hazırlanan Amerikan Presbiteryen Kilisesi Yabancı Misyonlar İdare Heyeti tarafından basılan günlüğü. Dipnot. Urmiye Çağdaş Kızlar Amerikan Okulu Müdüresi Miss Mary E. Lewis'in günlüğü. The War Diary of a Missionary in Persia. Editor Maria Schoffler Platt. Önsöz W. A. Shedd. New York Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the USA. 1915 A.S. Urmiye, İran. 9 Ocak 1915 Cumartesi. Size geçen hafta burada yaşanan olayları anlatan bir mektupla başlamak istiyorum. Gerçi bu mektubun elinize ne zaman ulaşacağını bilemem. Bildiğiniz gibi Ruslar İran'ın bu kısmını ellerine geçirmişler ve düzeni sağlamışlardı. Dolayısıyla geçen yıl durum uzun yıllardır hiç olmadığı kadar sakin, huzurlu ve refah doluydu. Rusların burada yetenekli ve herkese karşı adil olmaya gayret eden bir konsolosları vardı. Rusya ile Türkiye arasında savaş ilan edilince bunun Urmiye içinde savaş demek olduğunu biliyorduk. Çünkü tam Türk sınırındaydık ve daha birkaç yıl önce Türkiye bu bölgeyi ele geçirmek istemiş ama başaramamıştı. Buradaki Rus yetkililer bize bütün zorluklara rağmen Urmiye'yi savunacaklarını söylemişlerdi. Bu nedenle şehir siperler, takimatlar ve binlerce kişilik takviye kuvvetle güçlendirilmişti. Adetimiz olduğu üzere yeni yılın ilk günü dostlarımızı kabul ettik. Sayıları kadınlı erkekli 140'ı bulan Müslüman ve Hristiyan dostlarımız yeni yılı kutlamak üzere davet edilmişlerdi. Ayın ikisi cumartesi günü berrak gökyüzünden inen ani bir yıldırım gibi Rus ordusunun çekilmekte olduğu haberini aldık. Bir kısmı geceleyin gitmişti, geri kalanı da en kısa süre içinde gidecekti. Hristiyan nüfus Ermeniler ve Süryaniler içinde hemen panik başladı. Dipnot, Miss Platin notu. Burada Süryani terimi Süryanice konuşan, dini inancı Nasturi olan Hristiyan ulusu tanımlar. Amerika'da bu kişiler kendilerine Farsi Asuri diyorlar. Osmanlılar ya da Türkler ve Kürtler sadece birkaç kilometre uzaktaydılar ve Hristiyanlar tamamen savunmasızdı. Ruslar gider gitmez çok sayıda Süryani ve Ermeni de aynı anda köylerini terk edince kötü niyetli Müslümanlar hiç vakit geçirmeden bütün oba boyunca Hristiyan köylerini yağmalamaya başladılar. Halk şehirdeki misyonerliklere kaçmaya çalışırken yolda her şeyleri gasp edilmiş, hatta üstündeki elbiseleri bile. Bazı köylerde Müslüman ağalar şehre gitmek veya mallarını şehre götürmek isteyenleri engellemek için muhafızlar yerleştirmiş ve onları kendilerinin koruyacağını söylemişler. Gitmek istediklerinde onları soyan gene bu muhafızlar olmuş. Pazar günü halk bizim kapımıza yığılmaya başladı. Şehirli olanlar ve yakın yerlerden gelenler geceleyin içeri alındı. Pazar günü girişlere Amerikan bayrağı çektik. Pazartesi günü iki Süryani'nin eşlik ettiği Doktor Packard elinde Türk ve Amerikan bayraklarıyla öncü Kürt şefini karşılamak için yola çıktı. Tam zamanında Geoktapa'ya yani Göktepe'ye yetişerek bir katliamı önlemiş. Şehre kaçamayan Göktepe halkı yıkıntılardan oluşan Zerdüşt zamanlardan kalma bir tepenin üstündeki bizim kiliseye ve Rus kilisesine sığınmış. Bu kiliselerin bahçeleri balçıktan yapılma yüksek duvarlarla çevrilidir. En sonunda hepsi en yüksek noktada bulunan Rus kilisesine gitmişler. Sağlam kapıları barikatlarla güçlendirmişler. Kürtler saldırdığında erkekler silahlarıyla mevzilerini korumuşlar. Kadınlar ise koyunlar gibi kiliseye doluşmuşlar. Doktor Packard oraya vardığında hararetli ama Hristiyanlar için ümitsiz bir çarpışma yaşanıyormuş. Vurulmadan şeflere kadar ulaşmakta büyük zorluk çekmiş fakat en sonunda ulaşmış. Bu Kürtlerden bazıları haftalarca hastanemizde kalıp Doktor Packard tarafından tedavi edildikleri için onu tanımışlar ve içerideki insanların hayatlarını bağışlamaları istediğinde onu dinlemişler. Saatlerce yakarıştan sonra silahlarını ve cephanelerini teslim etmeleri şartıyla insanların onunla gitmesine izin vermişler. Dün o sırada kilisede bulunan görevlimiz Layah'la konuşuyordum. Doktor Packard'ın ilk önce kendilerine işaret vermeye çalıştığını söyledi. Onu tanımamışlar ve ateş etmeye devam etmişler. Fakat sonunda tanıyınca bir haykırış yükselmiş. Hekim sahip bu, Tanrı'ya şükür, kurtulduk. Onlar dışarı çıkınca Kürtlerin ne yaptığını sordum. Sözlerinde durduklarını ve gelin gelin korkmayın diyerek onlara yardım ettiklerini söyledi. Laya kargaşa sırasında düşerek kolunu kırmış. Şu anda Miss Lemon'in kanepesinde yatarak istirahat ediyor. Pazartesi bütün gün boyunca sığınmacılar gelmeye devam etti. Ta ki bütün odalar ve depolar dolana dek. Üstelik odaların çoğu buraya aldığımız insanlar uzanamadı, sadece oturabildiği halde dolmuştu. Fakat o gece Doktor Packard yanında 1500'den fazla kişi daha getirince bunları da yerleştirmek icap etti. Bugün cumartesi, binlerce insanın, 10.000'den az değildi, belki 12.000 veya 14.000 kişi bizim avlularımıza sığınmasının 6. günü. Bize bitişik küçük arazileri ve evleri de aldık. Okulumuzun bahçesine bitişik İngiliz misyonerliğinin arazisi de ağzına kadar dolu. Tabii İngiliz misyonerliğindeki iki İngiliz ve onlarla birlikte Rusya sempatizanı önde gelen birçok Süryani de Rus ordusuyla birlikte ayrılmak zorunda kaldılar. Burada şehirde bazı yağma ve yıkma olayları oldu ama Ermeni mahallesi hariç genel bir düzensizlik olmadı. Rus ordusunun barakaları olarak inşa edilen güzel görünüşlü tuğla binalar sapasağlam ayakta duruyor. Sanırım işgalciler bu binaların mayınlanmış olmasından korkuyorlar. En başından beri şeyh bizlerin ve bizim insanlarımızın korunacağına söz vermişti. Osmanlı subayları da gelir gelmez şehrin kontrolünü ele geçirerek düzeni korumaya ve Müslümanların yağmasını önlemeye çalıştılar. Önceki gün hırsızlık yaparken Türk muhafızlar tarafından çok kötü şekilde yaralanan Müslüman bir hırsızı tedavi edilmesi için bize getirdiler. Bu örnek içinde bulunduğumuz durumu anlatıyor. Müslüman bir hırsız Hristiyanları soyarken Osmanlı muhafızları tarafından vuruluyor ve arkadaşları tarafından bakımı için bize getiriliyor. Kapılarımız ardında yaşayan herkesin güvenliği için söz verdik ama kesin olan bir şey yok. Çarşamba sabahı yatakta her zamankinden biraz daha fazla kaldım. Saat 7:30 sularında binlerce gırtlaktan aynı anda bir korku ve ümitsizlik çığlığı yükseldi. Kalabalık ilk önce kiliseye doğru koştu, sonra geri savrularak nereye kaçacağını bilemez halde yalpaladı. İnsanlar balık istifi oldukları kilisenin pencerelerinden atlamaya başladılar. İlk aklıma gelen Kürtlerin Müslüman mahallesine açılan arka kapımızı kırdıkları ve katliamın başlamak üzere olduğuydu. Fakat zavallı korkmuş ahali çok geçmeden sakinleşti. Bunun yanlış bir alarm olduğunu anladım. Av durumuna düşmüş zavallı insanlar ancak misyonerlik sınırları içinde güvende olacaklarına inanmışlardı. Papazlarımızdan birinin karısı Hannah bir sürü pişmanlık ve acıdan sonra salı günü bize ulaşmayı başardı. Nazi'de yaşıyorlardı. Rusların gideceğini duymuşlar, bu habere inanamamışlar ama Kürtler pazar öğleden sonra batıdan gelerek yağmaya başlamışlar. Hem orada daha güvende olacaklarını düşündüklerinden hem de bir dağlı olan oradaki vaizimiz Kaşa Oner'in, vaiz Ebner, Kürtler arasında birçok dostu olduğu için etrafı duvarlarla çevrili bir köye sığınmışlar. Pazartesi günü onlarla görüşmeye gelen bir Kürt, Türkler tarafından şehirden gönderilmiş gibi yaparak korkmalarına gerek olmadığını, korunacaklarını söylemiş. Fakat sonradan bu kişinin casus olduğu anlaşılmış. Bu adamdan sonra bir Kürt çetesi gelmiş, silahlarını teslim ederek onlarla çay içmiş. Ama daha sonra gelen diğerleri yağmaya ve cinayete girişmişler. İnsanlar korkudan titreyen bir koyun sürüsü gibi toplanmış ve çok sayıda insan katledilmiş. Çoğunluğu ise Kürtler talan ederken büyük kapıdan geçerek kaçmışlar ve o geceyi yiyeceksiz, barınaksız ve üzerlerinde çok az giysi olduğu halde dağlarda geçirmişler. Noel tatili için cuma günü evine giden kızlarımızdan Katie de onların arasındaymış. Annesinin öldürüldüğüne tanık olmuş. Fakat koşarak kaçtıkları için annesinin cesedini geçidin yanında bırakmak zorunda kalmış. Ertesi sabah 400'den fazlası şehre varmak için aç, üşümüş ve bitkin bir şekilde yürümeye başlamış. Kaçarken ayakkabılarını kaybettikleri için ayakları hem buz kesmiş hem de kanıyormuş. Hannah buraya geldi, ayaklarına pansumanlar yapıldı. Miss Lemme'nin evinde yere serilmiş bir döşekle yatıyor. Kocası ve kızı zaten buradaydılar. Grubun geri kalan kısmı şehrin 3,5 kilometre batısındaki kolej binalarına götürüldü. Duyduğumuz hazin katliam ve karın çamurun içinden ucu ucuna kaçış hikayelerinin sayısı belirsiz. 11 Ocak 1915 Pazartesi. Degala'dan birçok aile bizim salonumuzda kalıyor. İki gece evvel kadınlardan biri Victoria bana gelerek biraz önce kendisine sorulan hiçbir soruya cevap veremeyen yaşlı bir kadının geldiğini haber verdi. Bahsettiği kadını salonun bir köşesinde çömelmiş vaziyette buldum. Çok üşüdüğünü söyledi. İlk önce hiçbir şey yiyemedi fakat biraz çay içtikten sonra düzeldi. Taş zeminden başka ona verebilecek bir yerimiz yoktu. Fakat benim yatak odamdan bir halı aldık ve onu bu halıya sararak üst kattaki koridora çıkarttık, uykuya daldı. 25 kilometre güneydeki Barbarut Kilisesi'nin kapıcısıydı. Kürtler orada birkaç gün önce ellerinden gelen her türlü kötülüğü yapmışlardı. Yaşlı kadın yiyeceksiz, yarı çıplak, yalın ayak kaçmayı başarmış. Bir iki gün sonra öldü. Hem kocası hem oğlu öldürülen zavallı bir kadın aklını kaçırmıştı ve merdiven altında karanlık bir gömme dolaptan başka onu koyacak yerimiz yoktu. Gece yarısı onun kapıya vurduğu yumruklarla uyandım. Memede bir bebeği vardı. Tanrı'ya şükür bugün onu buradan daha iyi bakılabileceği hastaneye götürdüler. İki gün sonra öldü. Hastanenin bulunduğu kolej binalarında sadece 2000 kişi var. Bizde ise belki 12.000 kişi ve her gün gelmeye devam ediyorlar. Müslüman dostlarının yanına sığınanlar da gün geçtikçe bize geliyorlar ama onları yerleştirecek yerimiz yok. Ölüleri arazimizden içeri alamıyoruz. Onları kilisenin yanındaki küçük araziye gömüyoruz. Şu ana kadar 27 kişi. Her gün birileri ölüyor. Ne kefen var ne tabut. Akşam. Koridorlardan ve odalardan toplanan 50-60 kişiyle salonda şükür duası ettik. Kendimizi daha neşeli hissediyoruz. Eğer Paul ve Silas sırtlarında kamçı izleriyle zindanda şükür ilahileri söyleyebiliyorlarsa bunu biz de yapabiliriz diye düşündük. 13 Ocak Çarşamba. Ayın 4'üne denk gelen pazartesinden beri ekmek dağıtıyoruz. Sabahları parası olanlara satıyoruz, öğleden sonra ise satın alamayacak durumda olanlara parasız veriyoruz. Günde 4 tondan fazla ekmek dağıtıyoruz. Şehirli sığınmacıların neredeyse hepsinin kendi yiyeceği var. Köyden gelen bazılarının da öyle. Ekmeği pazardan alıyoruz. Becerikli ve istekli bir Süryani genç ekmeklerin tartılmasına ve dağıtımına nezaret ederken bir grup genç de satıyor ve dağıtıyor. Ekmekleri taşımak için sahip olduğumuz tek şey çamaşır sepetleri ve tenekeden eski banyo küvetleri. Oldukça da iyi iş görüyorlar. Müslümanlardan sığınmacılar için yiyecek bağışları aldık. Adamın biri 300 kilodan fazla et verdi, pişirip bir bölümde dağıttık. Fakat bu kadar kalabalık bir topluluğa ekmekten başka bir şey dağıtmak çok zor. Sadece burada bu komplekste yaptıklarımızı anlatıyorum. Buradaki sığınmacıların sayısı diğer yerlerle kıyaslanmayacak kadar fazla. Aynı işleri Sardari'de, erkek okulunun bulunduğu kısım ve kolej tarafında da yapıyorlar. Mr. McDowell hijyenik koşulların teminiyle ve araziden akan sularla alakadar oluyor, zira bunlar insanların tek içme suyu kaynağı. Şartlar oldukça düzeldi. Dağlardan gelen ve gidecek yeri olmayan yüzlerce kişi var. Bu olay olmadan önce onları köylere dağıtmış ve özellikle onlar için belli sayıda okul açmıştık. Bu insanlar sonbahar başında Kürtler tarafından evlerinden kovuldular. Çoğunun durumu hayvandan biraz hallice. Kirli, tembel, uzanacak bir kovuk ve midelerini rahatlatacak bir parça ekmekle yetiniyorlar. Tabii ki hepsi değil ama yüzlercesi böyle. Çoğunlukla kilisede ve geniş sınıflarda kalıyorlar. En kötü durumda olanlar eskiden beri rahata ve adabı muaşeret kurallarına göre yaşamaya alışmış olanlar. Halbuki şimdi ne yeterli elbiseleri ne de yiyecekleri var, koyun sürüsü gibi tıkışmışlar. Göktepe'de yaşanan kaçışın ertesi günü bir torba dolusu ekmekle geniş salonlardan birine gittik. Bu salondakiler daha önceki güne kadar rahatlık içinde yaşayan, fakat yanına hiçbir şey alamadan kaçmak zorunda kalan veya yanlarında getirmeye çalıştıkları neleri varsa alınan, kendine saygısı olan insanlardı. Ekmek dağıtılacağını görünce ağlamaya başladılar ve yüzlerini kapadılar. Ekmekleri kucaklarına bırakmak zorunda kaldık çünkü onlar uzanıp alamıyorlardı. Bu şartlar altında yardım olarak dağıtılan ekmeği yemenin utanılacak bir şey olmadığını anlattık. İnsanlar kaçarken paralarını bize bırakmak istediler. Veznedarımız faiz ödemeksizin kullanmak ve şartlar normale dönünce geri ödemek şartıyla bu paraları kabul etti. Bu paralar sayesinde ekmek alıp bu insanları açlıktan kurtarıyoruz. Her gün yeni bebekler doğuyor. Çoğunun yorganı bile olmayan bu kadınlara iki küçük oda vermeyi becerdik. Ağzına kadar dolu kilisede bile doğumlar oluyor. Bu durumu anlatan bir kadın üzgün bir ses tonuyla bazılarının bu şartlarda bir tane yetmezmiş gibi iki tane birden doğurduğundan şikayet ediyordu. Bugün ilk defa çöpleri taşımak için eşekler bulmayı başardık. Çok yakında ölüleri de mezarlığa götüreceğimizi umuyorum. 14 Ocak Perşembe. Mr. Allen, Nazlı Çay köylerine yaptığı seyahatten dün akşam döndü. Binlerce kişi Rusya'ya kaçmış. Birçoğu da Müslümanların yanına sığınmış. Ama şimdi o Müslümanlar onları da Müslüman olmayı, kızlarını evlenmek üzere Müslümanlara vermeye zorluyorlarmış. Adada çoğu genç erkek olmak üzere 100'e yakın kişi öldürülmüş. Söylenildiğine göre Kürtler bir merminin kaç tanesini öldüreceğini görmek için onları arka arkaya sıraya dizerek ateş etmişler. Benim odamın altındaki odada kalan kadını görmeye gittim. Karacalı'daki ağabeyinin ölüm haberini almıştı. Her yerde hüzün ve ağıt vardı. Onun ağabeyi için yaktığı ağıt binlerce yüreğin feryadıydı. Ah Yeremia kardeşim, evimizin direği babamız, ah Yeremia, Yeremia. Bizi rahat ettirdin demir bilekli aslan yürekli. Ah Yeremia kardeşim, ah kardeşim Yeremia, yüreğim senin için paramparça. Kardeşim, ocağın ıssız, çocukların yetim. Ah Yeremia, Yeremia, adil merhametli. 16 Ocak Cumartesi. Dün Abidjan'dan bir grup insan ekmek istemek için geldi. Halbuki daha bir hafta önce durumları oldukça iyiydi. Bilindik soygun, kovulma ve dehşet hikayesi. Bir Kürt, Şamaşa Sayad'ın kızını yakalamaya kalkınca kız kendini bir kuyuya atmış ve saatler boyunca çenesine kadar suyun içinde kalmış. Biri birkaç gün önce şöyle demişti: Tanrı ölüleri kutsasın. Ben de bu duyguyu paylaşıyorum. 18 Ocak Pazartesi. Bütün bu panik, acı ve ölümün arasında iki düğün yaptık. İkisinin de Süryani yeni yılı olan 14 Ocak günü yapılması kararlaştırılmıştı. Her iki töreni de Doktor Shed icra etti. İki gelinin de çeyizi hazırdı ama zamanın gösteriş yapmaya uygun olmadığını düşünerek törenlerde sıradan elbiseler giydiler. Şu son birkaç gün içerisinde şehirli ailelerinden bazıları yanlarına çok az şey alarak korka korka evlerine döndüler. Bu haddinden fazla kalabalık odaların biraz ferahlamasını sağladı. Bu öğleden sonra Miss Schöbel odaların süpürülmesi, daha doğrusu kürüyerek çöplerden temizlenmesi için insanları bir süreliğine dışarıya çıkarmaya çalışacak. Herhangi birine bir iş yaptırmak insanın bütün enerjisini tüketiyor. Bütün sorumluluk ve fiili emeğin neredeyse hepsi misyonerlerin üzerinde. Tabii en iyi adamlarımız Rusya'ya kaçtı. Kalanlar arasında lider ruhlu olanlar çok az. Yine de hem burada hem kolejde göze çarpan bazı istisnalar var. Örneğin misyonerlerin yardımı olmaksızın 850 mültecinin bakımını üzerine alan ve bu işi gayet iyi başaran Jacob David. Başka bir genç dükkan sahibi de ekmeğin alımı, tartılması ve dağıtılması işini üstlendi. Bu işi şaşırtıcı bir beceri ve özveriyle yapıyor. Genç erkeklerden kurulu gruplar ekmeklerin dağıtılması için her gün hazır. Geceler 3 vardiyaya ayrıldı ve genç erkekler bekçilik yapmak üzere bu vardiyaları aralarında paylaştılar. İngiliz misyonerliği kısmından sorumlu Mr. Nisan bir gece bekçilerden bazılarını uyurken yakalamış. Ertesi gün bu bekçiler diğerlerine bir uyarı olsun diye üzerinde hain bekçiler yazan bir levhayla birlikte ağaca bağlandılar. Akarsulara bekçilik etmek çok gerekli ve çok zor bir görev. Mr. McDowell yüzlerce Süryani'nin içinde bu iş için güvenilebilecek ya da bir işi bir saatten daha uzun süre yapabilecek birilerini çok zor buluyor. Bazılarını evlerine dönmeleri için teşvik ediyoruz. Birçoğu korkuyor ve biz de onlara güvenlik garantisi veremiyoruz. Kürtlerin bir kısmı gitti ama bazıları hala etrafta. İnsanlar misyonerlere gelip ailelerine bir küçük oda verilmesi için yalvarıyorlar. Hepsinin kendine özgü sebepleri var. Onlar için şu anda en büyük tehlikenin bu kadar dar bir alanda bu kalabalıkta kalmak olduğunu söylememiz onlar üstünde pek bir etki yapmıyor. Bu insanların 9'unda bir biçimde kaderci, her şeyin Allah'ın takdirine bağlı olduğunu düşünüyorlar. Ölümümüz Kürtlerin elinden olacağına Allah'ın elinden olsun diyorlar. Havalar alışılmadık biçimde iyi gidiyor. Sadece 2 gün hava kötüydü ve soğuk olmadı. Bir Müslümanın, görüyor musunuz, Allah Hristiyanları ne kadar seviyor, kışın ortasında böyle hava görülmüş mü dediği söyleniyor. Merkezimizi hükümete karşı Dr. Shed temsil ediyor. O ve Mr. Packard her gün İran ve Osmanlı yetkililerinin karşısına çıkarak Hristiyanlar için ricalarda bulunma işini üzerlerine aldılar. Bize söylendiğine göre önde gelen Müslümanlardan biri şöyle demiş: Doktor Şet şehirdeki en iyi Hristiyandır. Bu insanlar için yalvarmak amacıyla her gün çamurların içinde debelenerek buraya kadar nasıl geldiğine bakın. 20 Ocak Çarşamba. Şehirlilerin bazıları evlerine geri döndüler. Böylece bizim umudumuz da artmıştı. Ama dün ve bugün Nazluçay çevresinden ve Çarguşa'dan başkaları geldi. Aziz Meryem Kilisesi'nin bahçesine açılan çukura 36 ceset taşındı. Büyük çoğunluğu çocuktu. Dipnot misyonerlik mülklerinin bitişiğindeki Hristiyan mahallesi. Ardıçay vaizi David'in kızı Lucy bebeğiyle birlikte bir süreden beri sığındıkları ve gece gündüz Kürt korkusuyla yaşadıkları Gülbasan'dan dün geldi. Müslüman komşularından ve köyü korumaları için gönderilen Türk muhafızlardan da korkmuşlar. Onun köyü aslında Çarguşa. Köy Kürtler tarafından kuşatılınca insanlar dehşet içinde damlara çıkmışlar. Hiçbir kaçış yolu da yokmuş. Kürtler damlara çıkarak insanlara aşağıya inmelerini emretmişler. Biri merdivende, ikisi tepesinde olmak üzere etrafı Kürtler tarafından çevrilen Lucy, sırtındaki bebeğiyle birlikte aşağı inmiş. Avluda 15 yaşında güzel bir kız olan kardeşi Şirin'i görmüş. Bir Kürt tarafından sürüklene sürüklene götürülüyormuş. Kendini kurtarması için Lucy'ye yalvarıyormuş ama Lucy çaresizmiş. Gözyaşı ve hıçkırıklar içinde bana bunları anlatan Lucy şöyle söyledi. Her gece uyumaya çalıştığımda onun yakarmalarını duyuyorum. Aman Lucy, kurbanın olam, kurtar beni Lucy. Ona mendilini yüzüne kapatmasını, Kürtlerin yüzüne bakmamasını söyledim. Yüzünü gizlemeye ve yüzüne çamur sürmeye çalıştı. Fakat o kadar güzel siyah gözleri ve gül yanakları vardı ki, Kürtler her biri kendi için güzel bir tane bulana kadar bütün genç kadın ve kızları yakalayarak yüzlerine dikkatlice bakıyorlardı. Aradıklarını bulunca da çeke çeke götürüyorlardı. Eğer kız kardeşimi sadece öldürselerdi, birçokları gibi o da öldü bitti diyecektik. Ama o şimdi Kürtlerin elinde olmalı. İşte buna dayanamayız. Bu tutsaklardan bazıları kurtarıldı ama Şirin'den bir haber yok. 23 Ocak Cumartesi. Dün kilisede 3300 kişi saydık. Bir kısmı da dışarıdaydı. Yani şu son iki haftada kilisede 4000 kişi toplanmış olmalı. Çok sayıda çocuğun ölüyor olmasında şaşılacak bir şey var mı? Definler sabahları ve öğleden sonraları yapılıyor. Diğer zamanlarda ölüler kapının yakınındaki bir odada toplanıyor. Uzun uğraşlardan sonra bugün Mr. McDowell çöp toplamak için kullanılan bir at arabası elde etmeyi başardı. O da henüz bir gün önce geldi. 5 veya 6 eşek ancak bulabildik. Mr. McDowell'ın çok iyi ücret teklif etmesine rağmen çöpçüler Hristiyanların bulunduğu arazilerde temizlik yapmaya yanaşmıyorlar. Arka pencerelerimizi açamıyoruz. Zira yayılan koku çok iğrenç. Böyle şeylerden sadece bahsetmek hatta okumak bile sarsıcı olsa gerek. Fakat biz yaklaşık 3 haftadır böyle bir ortamda yaşıyoruz ve çok az umut ışığı görüyoruz. Yüksek kesimlerden gelen sığınmacıların bir bölümünü burada, Aziz Meryem'de ve Hristiyan mahallesindeki boş evlere dağıtabileceğimizi umuyoruz. Hristiyanların yiyeceklerini ve eşyalarını korumak maksadıyla alıyormuş gibi yapan Müslümanlar, şimdi bütün bunların kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Neredeyse sahip olduğu her şey Müslüman komşuları tarafından gasp edilen vaizlerimizden biri, daha sonra bu komşulardan birinin evinde sığınmacı olarak kendi yiyeceklerini, kendi malı olan tabaklardan yiyip bir zamanlar kendisinin olan yatakta uyumuş. Doktor Packard Müslüman köylerine dağılan ve yasaklanan insanlardan geri kalanları bir araya toplamak ve işlerinden bazılarını kendi yerlerine yerleştirmek mümkün mü diye bakmak için birkaç günlüğüne Nazluçay köylerine gitmişti. Kürtlerin çoğu gitmiş ama Süryaniler silahsız ve ta başından beri olduğu gibi Müslüman komşuları en büyük düşmanları. Bu yaşanan cihat değilse bile ona yakın bir şey. Bu önceden planlanmış olmalı. Çünkü orada burada dostça davranarak birçok hayat kurtaran Müslümanlar da olmasına rağmen ovanın bir ucundan öbür ucuna birbiriyle uyumlu eylemler vardı. Daha sonra... Tam bu anda ilginç bir şaşırtmaca yaşadık. Bir grup Türk askeri bahçemize gelerek binalarımızda yaralı Rus askeri olup olmadığını kontrol etmek istediklerini söylediler. Allenlerin, Müllerlerin evlerini ve bizim evimizi, sonra okulları, dışarıdaki binaları ve depoları, hatta en küçük dolapları bile aradılar. Sanki Osman'ın sakalının kayıp bir kılını arıyorlardı. Silah ya da cephane sakladığımızı düşündüklerini sanıyorum. Halbuki 10 gün önce ahaliden bulabildiğimiz bütün silahları toplayarak Osmanlı kumandanına teslim etmiştik. Halktan bazıları tedirgin olmasına rağmen saklayacak bir şeyimiz olmadığı için doğal olarak korkacak bir şeyimiz de yoktu. Günde 10 kere dua ediyorum. Tanrım daha ne kadar? İlk günler her şey uyanacağım korkunç bir rüya gibiydi. Fakat 3 haftadır yaşadıklarımız gerçek. Yakın zamanda kurtulacağımıza dair pek bir umut da yok. Barış güneşi Avrupa'ya doğana kadar bizim uzun gecemiz de bitmeyecek gibi gözüküyor. Bütün bunlardan Avrupa devletlerinden başka kim sorumlu tutulabilir? Amerika'nın Avrupa'da acı çekenler için çok şeyler yaptığını okuduk. Amerikan misyonundan başka bel bağlayacak kimseleri olmayan 25 ya da 30 bin zavallının bulunduğu bu küçük sefalet köşesine yardım edemeyecek kadar fakir düşmemişlerdir eminim. Aylardır buradaki şartlar hakkında yazmamıza izin verilmiyor ve şimdi dış dünyayla hatta Tebriz'le bile irtibatımız tamamen kesilmiş durumda. Bize en yakın misyoner istasyonunun ve Amerikan konsolosluğunun bulunduğu Tebriz'den en son haberi 31 Aralık'ta aldık ve bugün 23 Ocak. 24 Ocak Pazar. 4. Pazar ama hiç sabat yok. Dipnot sabah burada dinlenme günü zamanı anlamında kullanılıyor. Bugün kilisedeki insanların hemen hemen hepsi dışarı çıkarıldı ve Rus misyonerliği ve eski kilise yakınlarındaki boş evlere dağıtıldı. Evlerde kaç kişi olduğunu saymak için ekmek dağıtımına yardımcı olan gençlerle birlikte oraya gittim. Evin birinde hepsi dağılı olan 250 kişi vardı. Kişi başına günde bir somun ekmek ya da bir tandır ekmeği veriyoruz ki bu da aşağı yukarı 280 gram demektir. Gördüğünüz gibi pek savurgan değiliz. 22. ayrımın sonu. Sayfa 310.